Ayrım 8. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 104. Cehennem rahmete dönüşüyor. Kerim abdestini aldı ve belki de hayatında ilk kez bu kadar Rabbi ile yakın olma arzusunu taşıdı. Tekbir alırken ellerini öyle bir kaldırdı ki sanki dünyadaki bütün zalimleri elinin arkasına atıyor ve bu zulümle dolmuş dünyadan nefret ediyordu ve defol başımdan ey dünya diyordu. Ey her halimizi gören Rabbim, neden bunlar demiyorum? Atam Adem aleyhisselam gibi suç benim. Bugüne kadar sana layıkıyla kulluk etmedim. Şimdi ne yüzle beni ve arkadaşlarımı kurtar diyeceğim. Utanıyorum Allah'ım derken ağlamamak için elinden gelen tüm gayreti gösteriyordu. Koğuştaki solcular korkudan ağlıyor demesinler diye kendini öyle tutuyordu ki. Artık namazlarını kaçırmaması gerektiğini anlamıştı. Medrese-i Yusufiye'de ders devam ediyordu. İlla böyle bir zulüm mü görmesi lazımdı bu hakikati anlaması için insanoğlunun? Cehennem rahmete dönüşüyordu risalelerinde üstadın dediği gibi. Namazdan sonra gün akşam oluyordu. O gün koğuşta yeni tanıştığı çocuklarla oradan buradan konuştular. Yaşları küçük olduğu için onları C bloğa atmışlardı. Diğer büyükler A ve B bloktaydılar. Suç hafif olduğu için Kerim'i de buraya getirmişlerdi. Akşam yemeği geldikten sonra Ömer Kerim'i ikaz etti. Kerim abi, tuvalet ihtiyacın varsa git abi. Kuyruk vardır ama sen yine de bekle. Neden Ömer, gece gidemiyor muyuz? Abi, nöbetçi askere bağlı. Onlar da korkuyorlar ya. Eğer cesaretli askerse verirsin tekmili, gidersin ama zor. Çoğu korkusundan izin vermez. Nasıl tekmil yani? 1956 Kerim Erdemir Urfa. Tuvalete gidebilir miyim komutanım? Der gidersin ama... Aması. Ya izin vermezse? Abi, o zaman bak şu namaz için ses çıkarmadıkları dolapların kenarı var ya. Orada peynir tenekeleri var. Onlara tuvaletini yaparsın. Tüm koğuşun önünde mi? Sen bilirsin abi, var mı başka çaresi? Nasıl insanlık bu ya? Döv döveceksin ama bunu yapma. Yaparlar abi, yaparlar. Daha neler yaparlar. Kerim bu sözler karşısında ne yapacağını şaşırdı ve yemeği ve suyu yetecek kadar yiyip içmeli dedi içinden. Karar vermişti, artık öyle yapacaktı. Ömer anlamıştı Kerim'in düşüncelerini. Yapamazsın abi deyiverdi. Ömer, sen de erdin galiba. Nereden anladın benim ne yapacağımı? Abi, zulüm insanı erdiriyor be. Nasıl yapamam yani? Abi, burada sana ayrılan yemeği yememek suç. Eğer yemek çöpe atılırsa ya seni bulurlar ya da tüm koğuşu cezalandırırlar. Sen en iyisi buna hiç tevessül etme. Seni hemen satarlar. Burada sadece siyasiler yok. Mahallelerden tutuklarını da getirmişler. Onları niye getirmişler ki? Abi, sorma buraları. Adam aylardır yatıyor. Ne için yattığı belli değil. Savcılıkta dosya yok. Dosyası olmadığı için savcı tahliye edemiyor. Niye gelmiş, ne zaman gelmiş bilmiyor. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Sen buraya getirilmişsen bir suçun vardır diyorlar. Adam ne solcu ne bizden. Zavallılar. Buradan bir çıksa herhalde ilk solu dünyanın en uzak yerinde alır. Bu ülkeyi kesin terk eder ya da evinden dışarı hiç çıkmaz. Kerim adalet dersi alıyordu. Eğer bu dersi almasa adaletin ne kadar önemli olduğunu anlamayacak ve başkaları gibi devlet için her şey mübahtır demeye devam edecekti. Yeter ki devlet yaşasın mantığını sürdürüyor olacaktı. Nasıl olabilirdi ki? Bu bir insan. Suçunu bilmiyorsan bırakacaksın. Ya da suçunu ispat edecek, yargılayacak, delilin varsa yatıracaksın. Artık adaletin sadece kendinden olana değil, sadece kendi ırkından olana değil, sadece kendi inancından olana değil, sadece zengin olana değil, devlette dayısı, emmisi olana değil, herkese eşit olması gerektiğinin dersini alıyordu Kerim. Adalet herkes içinde. Kerim'in yavaş yavaş tüm düşüncelerinde bir inkılap oluyordu. Sana, ailene, milletine, devletine, bayrağına ve hatta tüm dini kutsallarına saldırana bile adalet. Demek ki bu yüzden adil hükümdarlar peygamberlerle beraber haşr olunacaklardı. Ama ne kadar zor bir iş. Böyle bir zamanda bana oy verin, devlet idarecisi olarak beni seçin demek veya devlet idareciliğinde kalmak için her türlü oyunu oynamak ne kadar tehlikeliydi. Tabii ahirete inananlar için Rabbim sen beni koru siyasetten dedi ve titredi o an. Ve ekledi, ben başaramam Allah'ım, artık ömrü boyunca siyasetten uzak kalmaya karar verdiği gün de o gün. Ahiret inancı olanlar kaçarlarsa bu görevden zalimler mi idare edecekti ülkeyi? Duasına bir dua daha ekledi. Allah'ım, adil olabilecek ahirete inanmışların basiretlerini aç ve onları bize idareci kıl ve onlara her daim yardım et Allah'ım. Zulmün nefs terbiyesi. Ertesi gün C1 blokta kapılar açılmış ve havalandırma serbest bırakılmıştı. Tüm koğuş bahçeye dolaşmaya çıkabilirdi ama çoğu çıkmıyordu. Kerim neden diye sorduğunda cevabını birazdan alırsın demişlerdi. Kerim günlerdir ilk kez açık havaya çıkacaktı. İster istemez attı kendini dışarı. Birkaç adım atmıştı ki omzuna bir şey dokundu. Dönüp baktı, tutukların arasında dolaşan askerdi. Kerim asker bir şey demeyince yürüdü tek başına. Birkaç adım sonra tekrar dokundu asker copla ve hafifçe. Kerim bu sefer aldırmadı yürüdü. Anlamıştı, asker dokunuyordu. Kerim yüzüne gelen şiddetli bir şamarla irkildi. Niye uğradığını bilememişti. Diğer tutuklar sanki bir şey olmamış gibi adımlamaya devam ediyorlardı. Asker Kerim'e dönerek bağırdı. Sen yeni misin lan? Evet. Kerim askere ne diyeceğini bilemedi. Asker bağırdı. Kıdemli. Ömer'in bahsettiği koğuş görevlisi solcu tutuklu geldi ve bağırarak. 1961 Ali Kocaman, Artvin Emret Komutanım dedi. Asker ona dönerek. Öğretmediniz mi lan? Kıdemli Kerim'e baktı ve hiçbir şey söylemedi. Kerim anlamıştı. Asker bir daha dokundu Kerim'e. Job değer değmez. Kerim komutu verdi. 1956 Kerim Erdemir Urfa. Emret komutanım. Daha yüksek, daha yüksek. Kerim aynı komutu daha yüksek bir sesle tekrar etti. Rütbesi bile olmayan asker, komutan, onlar ise landı. Haydi devam et dedi. Kerim tek başına tel örgülerin arasındaki bahçede hapishane usulü volta atmıyor, esir kampındaki esirler gibi yürüyordu. Tek başlarına başlarını kaldırmadan ve kesinlikle askerleri ve hele hele subayları hiç bakmadan yürüyeceklerdi. Kerim her şeye rağmen içeride olmaktansa bahçede olmayı tercih edecekti. Gökyüzünün mavisini özlemişti ama bakmak yasaktı. Hiç olmazsa Rabbimin büyük sanatı o bembeyaz bulutlara bir kerecik bakabilsem diye iç titriyordu. Ne büyük özlemdi. Burası medreseydi ve ders devam ediyordu. İçinden bir ses ona sesleniyordu artık. Ona dersini veren ses artık hep onunla baş başa kalacaktı. Kim olduğunu ve ne olduğunu bilmediği o ses Kerim'e seslendi. Kerim olan Rabbin sana hürriyet vermişti. Hürce dolaşıyordun o bulutların altında. Bazen sana gölge oluyorlardı. Bazen sana rahmet taşıyorlardı. Güneş seninle saklambaç oynar gibi kah bulutlara saklanıyor, kah o aydınlık yüzünü gösteriyordu da sen hiç bu kadar kıymetli bulutlar için Rabbine şükrettin mi ey Kerim olanın kulu Kerim? Kıymetini bilmezsen alıverir Rabbin elinden. Hürce dolaşıyordun yollarda, kaldırımlarda. İstediğin yere bakıyor, istediğin yere gidiyordun. Ama sen ne yaptın Kerim? Kaç kere yolun camiye düştü iki rekatlık bir şükran için Rabbine? Biraz ileride yaşlı bir adam vardı. Pek boy salmamış bir ağaca gidip geliyor ve sürekli tekmil veriyordu. Hasan Çalık Angara emredin kumandanım dedikçe asker gelip gidip vuruyordu. Kumandanım değil lan, komutanım diyeceksin diye bağırıyor, alay ediyordu. Yaşlı adam askerlik yaptığında alıştığı kumandanım sözünü bir türlü bırakamıyor, aynısını tekrar edip ağaca komut veriyordu. Beceremeyince de dayak yiyordu. Kerim mamak insanlığın bittiği yer diyordu içlenerek ve zavallı adama yardım edememenin acısıyla kıvranıyor. Ona vurma, vuracaksan bana vur diyemiyordu. Havalandırma bittiğinde herkes koğuşa dönüyor ve her zamanki gibi acıyla dolu günlük hayat devam ediyordu. Burası bir cezaevi değil, bir esir kampıydı. Kerim Ömer'le dertleşiyordu en çok. Ömer iki idamla yargılanıyordu. C5 denilen işkencehaneye gidip gitmediğini sordu Kerim'e. Duydum ama beni öyle bir yere götürmediler. Sen gittin mi? Maalesef abi, buradaki çoğu arkadaş oradan geçtiler. Hatta ara ara isimleri okunup tekrar oraya götürülenler var. Burada gördükleri ne ki? Burası çiftlik sayılır oranın yanında. C5'i gören arkadaşlar buraya geri getirildiklerinde hürriyetlerine kavuşmuş gibi sevinirler. Nasıl yani? Buraya geri geldikleri için mi seviniyorlar? Evet abi öyle. Derken orayı anlatmaktan bile ürküyordu Ömer. Dalıvermişti o zifiri karanlığın içine. Günlerin geçmek bilmedi. Zulümlerin saatleri yıla çevirdiği bir gündü yine. Saat sabahın 10'uydu. Birdenbire tutuklular pencerelere koştu. Dışarıda operasyon yapmaya başlamış 100'e yakın askeri görünce içeriği endişeli bir telaş aldı. Herkes çantalarını ve yataklarını hızlı bir şekilde düzeltiyor, başlarına gelebilecek en kötü zulme hazırlanıyorlardı. Askerler bağırarak içeriye girdiler. Boşalt, boşalt, boşalt diyorlardı. Tüm koğuş deprem olmuş gibi koğuşu boşaltıyordu. Dışarıya çıktıklarında ise bahçeyi doldurmuş askerlerin onları yönlendirerek hemen sıralı bir şekilde diz çöktürdüklerini görüyor ve kendilerini de o sıradaki ilk yere hemen bir dizleri yukarıda diz çöküyorlardı. Diz çöken birisi eğer bir daha milim kıpırdasa bahçeyi dolduran askerler tarafından toplu bir şekilde üstüne coplar iniyordur askeri. Diz çöken nasıl diz çökmüşse artık saatler geçse de öyle kalacaktı. Askerler öyle acımasızdılar ki. Bunun sebebi çok açıktı. Subay, assubay, tüm komutanlar oradaydı. Asker çaresizdi ve korkuyordu. Koğuştan fırlayan bahçede kurulan düzene uyuyor, sırasıyla yere çöküyordu. Guinness Rekorlar kitabına girilebilecek bir hızla ve hiçbir disiplinli askeri birliğin yapamayacağı bir düzende tüm tutuklar 5 dakika sürmeden bahçedeki düzeni almışlardı. Yani 400'den fazla kişi U şeklindeki binanın ortasında iki grup halde diz çöktürülmüş tutuklular büyük bir endişeyle bekliyorlardı. Niye geldikleri ve subay ve assubayların, gardiyanların ve onbaşı çavuş ellerinde coplarıyla yüzün üzerinde ve tel örgülerin dışında silahlarıyla onlarca erin kontrolü altında ne yapacakları belli değildi. En basit tahminle arama yapacaklardı. Öyleyse eyvah. Aslında korkacak ne olabilirdi ki? Hepsi tutuklu ve suç işleyebilecekleri hiçbir imkan yoktu. Ama burası Mamak. Kerim geçen dakikaları sayamıyordu. Çünkü kimsenin saatine bile bakmasına izin yoktu. Yani yüzüne sinek konsa elinle kovalayamıyordun. Eğer elini hatta gözünü kıpırdatırsan coplar iniyor ve tekrar edersen bu sefer aynı kişi ikinci kez cop vurulursa sanki büyük bir suç işlemişsin gibi diğer taraflardaki askerler de geliyor ve hepsi birden vurmaya başlıyordu. Akıl yoktu. Sadece en ufak bir hareket bile olsun cezalandırılmalıydı. Askerler filmlerdeki robotlar gibiydiler. Gerçekten kaç dakika geçmişti? Ayakları uyuşmaya, ağrımaya ve acımaya başlamıştı. Yani ağrının ve acının her türlüsü vardı artık. Herkes Kerim gibiydi ama kimsenin gıkı çıkamıyordu. Daha doğrusu onca mücadele etmiş o korkusuz savaşçılar korkudan ziyade sadece onurlarının kırılmasından, gururlarının yıkılmasından çekiniyorlardı. Gerçekten bir savaşçı olmak büyük onurdu. Her iki uğruna savaştığın davan haklı ve de kutsal ise. Kerim önce yanındaki solcuları düşündü. Onlar da hiç seslerini çıkarmıyorlar ve yiğitçe duruyorlardı. Onların dünyevi bir davaları vardı. Öldüklerinde bitecek bir davaları. Buna rağmen davalar için dayanıyorlardı. Onlar böyle dünyalık bir dava için dayanırlarsa, ebedi ve kutlu bir dava için yaşayan Kerim daha çok dayanmalı değil miydi? C bloğun önünde dalgalanan bayrağı düşündü. Üzerindeki hilale baktı. Gözlerini hiç kıpırdatmadan yanındaki Ömer'e çevirdi. Hilal Ömer'in gözlerindeydi ve asla inmeyecekti ve kimse onu düşüremeyecekti. Ömer'in gözlerindeki hilal bir damla gözyaşı oldu ve yanaklarından düşmeye başladı. Ömer çok sevdikleri devletin ve askerin bunu kendilerine reva görmesine dayanamıyordu. Kerim o çok kıymetli gözyaşı düşmesin diye bir an elini uzatmak isteyince şiddetli bir cop indi omuzlarına. Kıpırdama lan. Kerim biraz önce gördüklerinin bir hayal olduğunu anlamıştı ama ne o hilal ve ne o bir damla gözyaşı yere düşmeyecekti. Bu zalimler ise bir gün elbette defolup gidecekler, elbette savaştığı vatanına göz dikmiş yaralı Anzak askere bile dayanamayıp sırtlayıp yarısını sarmaya götüren o merhametli askerler gelecek ve bayrağın şerefi tekrar kurtulacaktı. Ne demişti seminerde başbu? Eğer sen istersen o bir hayal değildir. Kerim madde perest değildi ki. Yanındaki solculardan daha büyük bir onur taşıyordu. Dayanmalıydı. Evet bu bir savaştı. Materyalist felsefenin sahibi solcularla savaşları içeride onur mücadelesine dönüşmüştü. Ama onları birleştiren tek şey vardı birbirlerine karşı ellerini kaldırmıyorlardı. Çünkü ikisini de hedef almış bir zalim vardı karşılarında. Adına devlet denilen. Kerim dayanıyordu. Ayakları titreyecek oldu. Tüm gücüyle ayaklarının titremesini durdurmaya çalışıyordu. Eğer ayakları titrerse askerler görecek ve coplar inecekti tepesine. İnsinde de dayaklı olmayan bir savaşçı olmak onurunu yitirmek demekti. Bir kere of dersen en kötü kulumsun. Konya'ya teşkilat için her gittiğinde Meram bağlarında görüştüğü aşktan bir nura dönüşmüş Kılcı Nuri Efendi'nin her zamanki vakur ama başı öne eğik tavrıyla ve büyük bir gururla anlattıkları geliverdi aklına. Zekeriya aleyhisselam müşriklerden kaçarken bir ağaç içini açıp onu sakladığında Rabbimiz şöyle demişti. Ey peygamberim Zekeriya, müşrikler yerini tespit ettiler. Birazdan gelecek ve seni ağaçla birlikte testereyle kesecekler. Eğer bir kere of dersen en kötü kulumsun. Oysa Zekeriya aleyhisselam Allah'ın en sevdiği peygamberlerinden birisiydi. Evet, davasının adamı odur ki testereyle kesseler bir kere bile of demeyecekti. Zekeriya aleyhisselamı testereyle keserek şehit ettiler ve o bir kere of demedi. Kerim tüm bu olup bitenleri düşünürken, ayakları titrerken bile davasının ne kadar kutsal olduğunu biliyordu. Rus mezalimi altında inleyen Türk kardeşleri için mitingler düzenlemiş ve onların özgürlüğü için pankartlar asmışlardı. Şimdi şu hale bak ki kendileri aynı zulmü yaşıyorlardı kendi vatanlarında. Hele ki Mamak'a geldiğinden beri duyamadığı ezan sesi bu topraklarda dinmesin diyeydi mücadelesi. Gururla okudu İstiklal Marşı'nda koca şair Akif'in dediği gibi, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ama burası benim yurdum değil miydi de ezan sesi duyulmuyordu. Milletimi ve devletimin askerinin varlığı benim yurdumu, bayrağımı ve İstiklal Marşı'ndaki ezanlarımı ilelebet korusun diye değil miydi? Bu milletin ve devletin değişmez anayasası Akif'in, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediği İstiklal Marşımız değil miydi? Kerim, Ömer'in gözlerindeki hilali ve o hilaldeki bir damla gözyaşını düşündü, gururlandı ve dayandı. Bitmek bilmeyen dakikalar sürerken bir ses duyuldu. Herkes acaba bana mı diye dinlemeye çalıştı ama kimse kendisine yoramadı. Ben miyim dese, eğer değilse alayla beraber yine dayak yiyecekti. Ses bu sefer daha bir gür ve acımasız çıktı ve anlaşılmıştı. Hüseyin Çimli. Aslında isminin okunduğunu duymuş ama korkudan benim diyememişti. Yoldan geçeni tutup getirmişlerdi sokaktan 12 Eylül'de. Onlardan biriydi diğer koğuştaki Hüseyin amca. Tüm tutukların ortak kanaatiyle Hüseyin amca o gün mutlaka altına yapmıştı korkudan. Çünkü burası Mamak. Allah'ın dualarını geri çevirmeyi hicap ederim buyurduğu yaşlardan olan Hüseyin amcaya altını ıslattıracak bir korkuyu yaşatan Mamak. Emredin kumandanım. Hüseyin amcayı içeri aldılar. Daha sonra öğrenildi ki koğuşun damı akıyormuş, komutan yaptırın demiş. Hüseyin amcanın inşaat ustası olduğunu bilen birisi onu çağırtmış. Hepsi buymuş ama gelin görün ki bir çatı tamiri bile nasıl bir zulme dönüşüyordu. Burası Mamak'tı. Bir ses daha işitildi. Ayaklar diz bağlarından kopmak üzereyken bu sefer bizim koğuştan, bizim çocuklardan Ahmet köylüydü. Ahmet'in var gücüyle yerinden fırlayıp koştuğunu hissettiler sadece. Dönüp bakamadılar. İlaç kokulu çay. Ahmet'i askerler içeriye yönlendirdiler. Ahmet koğuşun içine girince mutlaka subay çağırtırmıştır diye subaya yöneldi ama hayır. Onu çağıran, her gün koğuşa demlikle çay getiren çaycı askerdi. Ahmet çaycı askerin yanında durdu. Ahmet köylü 1962 Yozgat Emret komutanım demesiyle birlikte tokadı yemesi bir oldu. Ahmet düşmemeye çalıştı ama tekmeler ve tokatlarla yere düşmek mecburiyetinde kaldı. Aslında düşme numarası yaptı. Onca mücadelede düşmeyen Ahmet bu çavuşun tokatıyla mı düşecekti? Ama düşmese çaycı vurmaya devam edecekti. Ahmet 18 yaşındaydı. Dışarıda olsaydı kimse ona bunu yapamazdı ama güvendiği ve sevdiği devletin üniforması vardı çavuşun üzerinde ve Mamak'taydı. Asker deli gibiydi. Yahu ne olmuştu da başkasına değil de Ahmet'e vuruyordu. En nihayetinde çaycı asker Ahmet'in tuttuğu günlüğü eline almış. Bu ne lan diyordu. Ahmet anlayamadı. Günlükte askeri ilgilendiren veya devlete, askere karşı yazılmış bir şey yoktu ki. Zaten deli miydi ki yazsındı. Asker tekrar elindeki defteri açıp Ahmet'e gösterdi kızdığı yazıları. Bu ne lan? Ahmet açılan sayfadaki şiiri gördü. Üstad Necip Fazıl'ın Zindandan Mehmet'e mektup şiirinden bir beyti yazmıştı defterine. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan, zindanda dakika farksızdır aydan. Bu ne lan? Bu ne? Benim çayıma sen nasıl ilaçlı dersin ha? Çaycı hem bağırıyor hem vuruyordu. Ahmet ise dayağı yerken zalimlerin cahilliğine acıyordu. Gözlerinin önündeki o muhteşem güneşi göremeyen Ebul Hakem'e boşuna Ebul Cehil denmemişti. Bu zavallı çaycı gibi zulüm yapmaya başlayan herkes, ırkı ve dini ne olursa olsun, Firavun'un, Nemrut'un, Ebu Cehil'in ailesinden sayılacaklardı gerçek cehennemde. Ahmet eğer Üstad Bediüzzaman'ı tanımış olsaydı o gün tüm gür sesiyle haykırırdı Hüseyin Gazi Tepesi'nden tüm dünyaya. Yaşasın zalimler için cehennem. 8. ayrımın sonu sayfa 115.